Ayrım 24.
Burada hep bir tür askeri mevki olmalıydı. Bugün de kayanın tepesini iyi korunmuş bir kale yıkıntısı süslemektedir. Kalede son oturanlar Ermeni kralları olmuştur. Eski kentin eski çağlarda kendine özgü niteliği yankı yapması olmalıdır. Bugün yıkıntılardan yükselen insan sesi kayalığa çarpıp gücünden hemen hemen hiç yitirmeden geri gelmektedir. İnsan bir an durup her sesin böyle uzayıp iki nüsa olarak çoğaldığı kalabalık bir kentteki yankılanmaları düşünmekten kendini alamıyor. Missis'in 100 kilometre doğusunda Kilikya Karayolu Toprak Kale Kavşağı'na varır. İskender'in burada Suriye'ye giden güney yönündeki yolu seçerken kararsız kaldığını görmüştük. Burada Amanos Dağları ile deniz kıyısı İssos ve Suriye kapılarına doğru birbirine yaklaşır. Meydana gelen dar kıstaktan karayoluyla bir demir yolu hattı liman kenti Aleksandretta'ya İskenderun uzanır. Ana hat ise bahçe geçidini aşıp Halep ve Fırat'a giden kuzey rotayı izler. Pompeius zamanında Kilikya'nın Ceyhan Nehri'nin doğusunda kalan bu parçası karşısında deniz, arkasında dağlarla Tarkon Dimotos adlı birinin yönetimi altında görünüşte bağımsız devletti. Başkenti Kastabala olan bu devlete Romalılar da saygı gösteriyorlardı. Mitridates'in ölümünden sonra yapılan yeni düzenleme ile Roma'nın koruması altında beylik olarak kıyıdaki ovada varlığını sürdürmesine izin verilen tek göre burası oldu. Roma'nın yeni eyaleti Büyük Kilikya'yı koruyan benzer devletler zincirine bir halka olarak katıldı. Öbürleri şunlardı. Başkenti Fırat'ın önemli geçit yerlerinden Samosat olan Komagene, kralı 1. Ariobarzanes'in Romalıların Pontos ve Armenia ile savaşları sırasında Romalıları sabırla desteklemiş olduğu Kapadokya ve o sırada kabile prenslerinin ya da Tetrarkeslerin 4 kabileden her birinin başında bulunan reis. Yönetiminde 3 bölgeli olarak daha yeni düzenlenmiş olan Galatya, bu siyasal koruma duvarları içinde Roma'nın yayılmacı siyasetinin tipik özelliği olarak Kilikya'nın Campestris ve Aspera bölümlerinin başarılı bir yönetim içinde birlikleri sağlanmış, Tarsus da bu birliğin başkenti olarak metropolis sahnını elde etmişti. Pompeius'un düzenlemesinden hemen sonraki yıllarda Torosların kuzeyindeki çok geniş topraklar Büyük Kilikya'ya eklenmiş, bunun sonucunda eyaletin yüz ölçümü neredeyse iki katına çıkmıştı. İsa'dan önce 55'te Roma Senatosu'nun kısa süre önce keyfi olarak el koyduğu Kıbrıs adası da Kilikya'nın yönetimi altına girdi. İlk başlardaki kayıtsız yönetim döneminin arkasından bu yeni eyaleti durgunluktan ve iflastan kurtaran Hatip Marcus Cicero idi. İsa'dan önce 51 yılında vali olan Cicero bu makama gelince yönetimde reform yapma yeteneğini ve yansız kamu hizmeti gösterebilme gücünü ortaya koyarak belki de o zamanın eyalet valilerine örnek oluşturmuştu. Pompeius'un Kilikya'yı yeniden düzenlemesi, İsa'dan önce 67 yılında Akdenizli korsanları yenilgiye uğrattığı günden beri sürüyordu. Pompeius, 5 yıl sonra Mitridates'in yenilgisiyle kendisine kalmış olan büyük toprakların yeniden örgütlenmesi gibi çok daha zorlu bir görevle karşılaştı. Burada da söz gelimi bir yanda Armenia, öteki yanda Papalagonya gibi çevre krallıklarına korunma statüsü tanınabilirdi. Ancak Pontos'un durumu değişikti. Ölen kralın zamanında Bitinia'nın kimi kesimlerini de topraklarına eklemiş olan Pontos, öylesine zengin, öylesine önemliydi ki Roma'nın mülkünden başka bir şey olması düşünülemezdi. Pompeius'un bu en dik başlı yerli devletleri uysal, bağımlı devletlere dönüştürme planı, bunu da Lex Pompeia diye bilinen yasayla gerçekleştirmesi tarihsel bir örnek oluşturmuş. Bunun sonucunda ortaya çıkan rejim esasla değişmeden 200 yıl sürmüştür. Kısa süre önce Lucullus'un haklarını geri verdiği kıyıdaki 3 Yunan kenti kurduğu düzende istikrar üyesi olmuş, onlarla birlikte Amasya başkentte yola getirilmişti. Geriye salt eski feodal köyleri yeni topluluklar içinde yeniden sınıflandırmak, Helen dünyasında olduğu gibi bu toplulukları sorumlu özgürlüğe götürecek payelerle donatmak kalmıştı. Bu çok belirgin Helenleştirme politikası bu toplulukların adına da yansımıştır. Diopolis, Magnopolis, Nikopolis, Neapolis ve Pompeipolis adını beş topluluğa veren Pompeius'tu. Pompeius, İsa'dan önce 61 yılının sonunda Roma'ya döndü. Ertesi yılda zafer geçidi yapıldı. Nihayet o işte bittiğinde doğal olarak Asya'da kısa bir süre önce yaptığı siyasal düzenlemeleri resmen onaylatmak derdine düşmüştü. Ama inanılmaz güçlü bir muhalefetle karşılaştı. Özellikle de Senato'da hala sadakatle Lucullus'u destekleyen bir hizbin muhalefetiyle. İşte bu noktada Roma halkının başka bir halk kahramanı tarihte ilk kez ortaya çıkacaktı. Julius Caesar. İspanya'dan yeni dönmüş ve İsa'dan önce 59 yılında konsül olmuştu. O da yasa önerilerinin Senato içinde engellendiğini görünce Pompeius ve Crassus'la birlikte oluşturdukları Triumvirliğin desteğiyle meclise ortak tasarılar getirdi. Bu yolla hem kendi projeleri hem de Pompeius'un Asya'daki düzenlemeleri başarıyla meclisten çıktı. Ancak zamanla ne yazık ki bu iki büyük generali bir araya getirenin karşılıklı güven değil, ortak çıkarlar olduğu açığa çıktı. Aralarında tümenlerin paylaşılması konusunda kavgalar oluyordu. İsa'dan önce 50 yılında Pompeius'un Sezar'ı konsüllükten etmek için Roma'daki düşmanlarıyla düzenler kurduğu görülecekti. Düzmece bir suçlamayla Sezar sürgüne gönderilecekti. Ama o buna boyun eğmedi ve ordusuyla Rubikon ırmağını geçmekle Senato'nun yetkisine karşı askeri eyleme geçtiğini simgelemiş oldu. Bundan sonra çıkan iç savaşta Küçük Asya savaş alanının dışında kaldı. Ancak halkın nezdinde Mithridates'i yenen kişi hala kahraman olduğundan Pompeius'a destek vermek için bir araya geldiler. Sonunda bu savaşın faturası da büyük ölçüde onlara çıkacaktı. Pompeius, Teselya'da yenilgiye uğradı, Mısır'a kaçtı ve burada da az sonra ihanete uğrayıp öldürüldü. Julius Caesar, Çanakkale Boğazı'ndan gemiyle Efesos'a inip Asya'yı teslim aldı. Caesar aslında Pompeius'un pişman olan destekçilerine karşı alışılmadık biçimde bağışlayıcı oldu ve Efesos'ta kaldığı süre içinde Asya'daki vergilendirme ilkelerinde kimi reformlar yapacak zamanı buldu. Efesoslular da ona her zamanki abartılı sözlerle Ares'le Afrodit'in soyundan gelmiş, yeryüzüne inmiş tanrı, bütün insanlığın kurtarıcısı diyerek bir anıt adadılar. Tanrı'nın her zaman olduğu gibi para sıkıntısı vardı ama bu sıkıntıyı daha kötü işlem görmeyi beklemiş olanlar büyük ölçüde giderdiler. Pompeius'un suikaste kurban gittiğinden habersiz, Sezar onun peşinden Mısır'a yelken açtı. Ertesi bahar Küçük Asya'yı yeni bir beladan kurtarması için ivedi çağrılar alıncaya değin orada kaldı. Pompeius'un Karadeniz'in ta öteki kıyısındaki Kırım Krallığı'nın yönetimini elinde tutmasına izin verdiği Mithridates'in oğlu Parnakes, Pompeius yandaşlarınca Pontos'u yeniden ele geçirmeye kışkırtılıyordu. Kuzeye doğru ivedilikle yola çıkan Sezar, Gülek Boğazı'na vardığında Parnakes başarılı ilk adımları atmış, hatta Küçük Asya'daki askeri güçlerin başında bırakılmış olan Calvinus komutasındaki bir Roma tümenini bile yenmeyi başarmıştı. Şimdi hemen yeni birlikler toplanıp, Sezar'a eşlik eden kadim 6. tümen örneğiyle de teşvik edilerek, Zela'da Zile, Parnakes'in ordusunun karşısına çıkıldı. Burada daha 20 yıl önce Mithridates, Lucullus'un vekillerinden birini yenilgiye uğratmıştı. Bu çarpışmada eski kralın Romalılarla yaptığı kimi savaşlardan daha az ilginç değildir. Sezar dik bir tepenin doruğunda yerini almış, cephesini derin bir vadinin karşı tarafında kamp kurmuş olan Parnakes'e çevirmişti ki, kralın askerlerinin tepeye, kendisine doğru saldırıya geçtiğini görüp şaştı. Megi'nin dediği gibi manevra öylesine sıra dışıydı ki, eski çağ tarihçisi, Parnakes fal baktırdı da güzel belirtilerin yüreklendirmesiyle yerinin uygun olduğu kanısıyla mı yoksa önceki başarısının coşkusuyla Romalıları küçümsediği için mi böyle yaptı ne diyeceğini bilememektedir. Nasıl açıklanırsa açıklansın, saldırı tepeden yapılan atışlarla kolayca püskürtülüp, Kırım ordusu tam bir bozguna uğratıldı. Ordugahları yağmalandı. Çarpışma yalnızca 4 saat sürmüştü. Sezar'ın Pontos'a varışının 5. gününün akşamı her şey sona ermişti bile. Bu olay onun ünlü sözüyle ölümsüzleşti. Geldim, gördüm, yendim. Sezar Asya'dan ayrılıp İtalya'ya gitmeden önce Parnakes'in kuşatıp ele geçirdiği Sinop, Amisos, Samsun gibi kentlerin tam olarak kurtulduklarını görecek kadar bekledi. Ancak önemli adımlar da attı. Bu kentlere ve yolunun üstündeki Helen polislerine iyi örgütlenmiş İtalyalı yerleşmeciler yerleştirdi. İsa'dan önce 44 yılında öldürülmesine değin de Küçük Asya'ya gelmedi. Ama Efesos'ta kendisinin kurduğu serbestlik siyasetini izleyeceğine güvendiği kişileri geride eyalet valileri olarak bıraktı. Ne yazık ki geleceği parlak görünen bu rejim çok yaşamadı. Sezar'ın ölümünden sonra ikinci kez alevlenen iç savaşta bir yanda onu öldüren Brutus ile Cassius, öte yanda hitabetiyle suikastçılara karşı Roma'nın öfkesini körüklemiş olan ve şimdi Sezar'ın yeğeninin oğlu Octavianus'un da desteğini alan Marcus Antonius vardı. Küçük Asya gene savaş alanının dışında kaldı. Ancak Brutus ile Cassius'un hiç acımadan zorla aldıkları silah ve para yüzünden eyaletler yoksullaştı. Atanan valileri senato yetkisinin geçici olarak gevşemesinden yararlanarak yerinden eden, hatta katleden Dolabella gibi maceracıların hainlikleri ve baskılarıyla sindi. İsa'dan önce 42'de Cumhuriyetçiler denen güçlerin Makedonya'da Filipi'de Triumvir ordusu karşısında yenilip suikastçilerin ölmesiyle kısa bir süre soluklandı. Ancak Asya'yı yeni bir tiranlık biçimi bekliyordu. Marcus Antonius daha önce Sezar'ın yapmış olduğu gibi Doğu'nun komutanlığını ele almak için Efesos'a geldi. Kendisine verilen yetki bir hükümdarın sınırsız gücüne eşitti. Marcus Antonius'un Küçük Asya'da kalışının öyküsü, vergi ödemekten zaten perişan olmuş ülkeden 10 yıllık vergiyi peşin istemesini, siyasal yetkinin yeniden dağıtımını ağırdan alışını, kendisini destekleyenlere gözdelerine avantajlar sağladığını, başına buyruk ve savurgan bir yaşam tarzı sürdüğünü görmezden gelsek bile bir bütün olarak her anı iç karartıcı bir tablo sergilemektedir. Artemis Tapınağı çevresindeki suçluların sığındığı alanı genişletmek gibi bir hamilik gösteriyle Efesos'un kaşarlanmış pohpohlayıcılarının öyküsünü kazanmış olabilir. Ama eyaletler sadece daha ileride olacak baskı ve sömürüyü düşünerek bu duruma katlanabiliyorlardı. İsa'dan önce 41 yılının güzünde Efesos'tan doğuya doğru yola çıkan Antonius, şimdi büyük bir kalabalık oluşturan maiyetiyle Tarsus'a vardı. Göründüğü kadarıyla suikastçılarla işbirliği yaptığı için azarlamak üzere Mısır'ın genç kraliçesi Kleopatra'yı çağırdığı yer burasıdır. Kleopatra'nın gemisiyle deniz kulağına varışı, cilveleriyle Romalı önderi baştan çıkarıp en güçlü niyetlerini etkisiz hale getirişi, kendisini saran cafcaflı hava yüzyıllarca tarihçilerin ve başkalarının düşlerine girmiştir. Burada bütün bunların üzerinde durmak gereksiz. Antonius onu Tarsus'tan İskenderiye'ye dek izledi. Aradan geçen yıllarda bu olağanüstü genç kadının etkisiyle onun eski Helenistik dönem kralları gibi doğulu bir despota dönüştüğünü görürüz. Bu süreç İsa'dan önce 37 yılında ikisinin evlenip Antonius'un kraliçenin ikiz çocuklarının babası olduğunu kabul etmesiyle tamamlandı. Bu vesileyle Kleopatra ile çocuklarına Roma'nın doğudaki en gözde topraklarını, gelecek dünyanın yöneticisi olarak krallar kralı gibi sanları artık verebilirdi. Bütün bunlar Batı ile arasının iyice açılmasına, adım adım Actium'da, Octavianus'la yapacağı deniz savaşında yenilgiye uğrayıp Doğu İmparatorluğu'nun tümüyle yıkılmasına neden oldu. Actium'dan sonra Antonius'un intiharını kraliçeninki izledi ve Octavianus 32 yaşında Roma dünyasının tartışmasız efendisi oldu. Bu Roma tarihinin dönüm noktasıdır. Çünkü İsa'dan önce 27'de Octavianus 5. kez konsül seçildiğinde İmparatorluk tümüyle yeni ilkeler üzerinde yeniden kuruldu. O zaman imparatorluğu Roma halkına iade etmek diye anlatılan ödevini yerine getirdikten sonra bu amacı gerçekleştirmek için kendisine verilmiş olan olağanüstü yetkileri bırakıp Princeps ya da birinci yurttaş diye daha büyük yetkileri içeren örtülü sanla ortaya çıktı. Gerçekte imparator olarak o şimdi devletin bütün silahlı güçlerinin başkomutanlığını üstlenmiş, ancak kendisinden hemen önceki hoyrat diktatörlerden farklı olarak en azından yeni mevkiini Senato ile karşılıklı dayanışma, karşılıklı saygı esasına dayandırmıştı. Octavianus'un politikası Senato'nun yetkisini içindeki tutucu kesimin siyasal desteğiyle uygulama alanına geçirmekti. Bu kesim eski cumhuriyetçi formülleri terk etmekte hala gönülsüzdü. Octavianus, Augustus Ulu adını aldı. Böylece kesintisiz neredeyse 100 yıl sürmüş olan iç savaş sona ermişti. Sağlıklı biçimde tek yetkenin yeniden oluşturulmasıyla ve Augustus'te de eşsiz örgütleme yeteneğinin umut veren erken belirtilerinin görülmesiyle bütün imparatorlukta geleceğe güven duygusu canlandı. Toprakları, mülkleri nicedir askeri güçlerin yırtıcı kavgalarının kurbanı olan Roma'ya bağımlı halklar, şimdi durup yitirdiklerini gözden geçirebilecek, ekonomilerini yeniden kurma planları yapabileceklerdi. Augustus çağı, Küçük Asya'da 200 yıl kesintisiz sürecek bir barış dönemini müjdeliyordu. Bu dönemde Batı uygarlığının yayılması, Hristiyanlığın halk arasında yayılması gibi adım adım değişmeler ve gelişmeler oldu. Bunlar ileride tek tek tarihi olaylardan daha önemli olacaktır. 19. Augustus'un kalıtı. Augustus devletin başına geçer geçmez önemli bir adım atarak Doğu eyaletlerinin yönetim işlerine bakmak üzere yerine birini vekil atadı. Aşırı ölçüde sorumluluk isteyen bu görev Actium'da donanmasına komuta etmiş olan Marcus Agrippa'ya verildi. Agrippa bu görevde İsa'dan önce 24 ile 23 yıllarında 2 yıl kaldı. Daha sonra İsa'dan önce 16'da bir süre içinde Asya'ya gene görev gereği geldi. Agrippa'nın bu göreve atanışı konusunda göreli olarak az şey biliyoruz. Ancak önemli olan atamanın kendisidir. Çünkü bu atamayla Augustus, doğuda en yüksek mülki yetki ve sınırsız komuta yetkisiyle donattığı bu vekiliyle imparatorluk erkini paylaşmıştır. Augustus'un Küçük Asya'ya yaptığı tek ziyaret, Agrippa'nın bu ülkede kaldığı iki dönem arasında olmuştur. Ziyaret denetleme biçiminde oldu. Augustus İtalya'ya kentlerin bu kişiye yönelttikleri övgü ve şükran dolu sözlerle dönmüş olsa gerek. Hepsinden önemlisi Agrippa, Marcus Antonius'un yavuzluklarından kentlerin görmüş olduğu zararları onardı. Onların iyiliği için aldığı önlemler gerçek yönencin altın çağının ve baskısız yönetimin habercisi oldu. Her yerde onun tanrısallaşmış kişiliğine, çoğu zaman Tanrıça Roma ile birlikte tapınaklar adandı. Roma Senatosu'nun Augustus'e tanıdığı ayrıcalıklar onun yaşadığı süreyle sınırlıydı. Onun en büyük umutlarından biri ise sonuçta bir hanedan kurmaktı. Ancak bu umutları ailesinde ortaya çıkan terslikler ve başka bir dizi talihsizlikle boşa çıktı. Veliaht olarak seçilen ilk kişi Augustus'un kızı Julia ile Agrippa'nın oğlu Gaius Caesar'dı. Bu genç adam İsa'dan sonra bir yılında 19 yaşındayken gerekli danışmanların refakatinde Suriye'ye konsül olarak gönderildi. Başta gelen görevlerinden biri Part kralı 5. Parates'le Pers ordularının Armenya'dan çekilmesi konusunda uzlaşma sağlamaktı. Bunda başarılı oldu ve Fırat nehrindeki küçük bir adada görüşme düzenlendi. Burada her iki tarafın ordusu ve maiyetindekiler nehrin her iki yakasında karşı karşıya dururken Part kralı ile Romalı prens anlaşma imzaladı. Bu uzlaşmayla 3. Tigranes kısa süre önce öldüğünden Armenya tahtına kimin geçeceği sorunu da dostça çözümlenmişti. Ancak ertesi yıl Gaius üzerinde anlaşılan adayın taç giyme töreninde hazır bulunmak üzere Armenya'ya geldiğinde tahtı talep eden karşıt taraflar arasındaki savaşın ilerlemiş olduğunu gördü. bu savaşa katılmak durumunda kaldı. Ama dövüşürken ciddi şekilde yaralandı. Bunun üzerine İtalya'ya dönmesi gerekti. Ancak Likya bölgesindeki Limira'ya değin gelebildi. Orada öldü. Senato'nun belirlediği ilk varisten böyle acıklı biçimde yoksun kalan Augustus, ardılını başka yerlerde aramaya başladı. Gelecek yarım yüzyıllık süre içinde imparatorluk erki gerçekte ailesinde kalacaktı. Ancak bu, ailenin kadın tarafına düşecekti. İsa'dan sonra 14'teki ölümünden sonra daha önce eyaletlerde olduğu gibi Roma'da da tanrılaştırıldı. Yaşamının son yıllarında başarılarının ayrıntılı öyküsünü kendisi kaleme almıştı. Bu Roma'da mezar anıtının dışında madeni levhalara yazılmıştı. Ölümünden sonra da Galatya yönetimi bu öykünün Anikara'daki Ankara tapınağını süslemesine karar verdi. Böylece metnin Latincesi tapınağın Pronaos'unda her iki anta duvarının iç yüzüne kazındı. Bu arada Yunanlılaşmış Galatyalılar düşünülerek Kella'nın güneydoğu duvarının dış yüzünde Yunancası yinelendi. İşte büyük Monumentum Anikaranum budur. Bugün de modern Ankara'nın bağrında durmakta, güzel bir yazı biçimini sakladığı kadar tarihsel belge olarak da insanı çok etkilemektedir. Augustus'un başa geçmesinden sonra İmparatorluğun yeniden düzenlenişinde, kimi eyaletlerin statüsünün belirlenmesinde yeni ve oldukça ilginç bir yöntem benimsenmişti. Şimdi eyaletler birbirinden apayrı iki küme oluşturmuştu. Eyaletlerin kimi Princeps'in oluyor, orada onun yasaları geçerli oluyordu, öbürleri de Senato'nun. Bu amaçla güvenliği sağlanmış sayılabilecek eski eyaletlerin Senato'nun denetiminde kalması, öte yandan askeri korunmaya gereksinmesi olan eyaletlerin doğrudan imparatorun yetkisine bağlı olması makul görüldü. Augustus her iki grupta da kendisinden öncekilerin atamış olduğu memurlara karşı doğrudan ayrımcı bir siyaset gütmekten kaçındı. Çünkü yapılacak daha ileri değişikliklerle bu eyaletlerin siyasal varlıklarının sürekliliğini tehlikeye düşüreceğini fark etti. Şimdilik iyi sonuç vereceğinden kuşku duyulabilecek deneyimlere karşın, yerli devletlerin Roma himayesindeki prenslerini aynen yerinde tutmaya da hazırdı. Egemenliği böylece geçici olarak kabul edilmiş olan bir kukla yönetici Galatya kralı Amintas'tı. Ancak onun da İsa'dan önce 25 yılında ölmesi siyasal bunalım yarattı. Bu da sonunda krallığının Roma İmparatorluğu bünyesine katılmasıyla sonuçlandı. Bu olay Anadolu'nun Romalılaştırılmasında önemli bir adımın atıldığını göstermektedir. Çünkü yeni Galatya eyaleti ülkenin ortasındaki platonun büyük bölümünü kapsamaktadır. Galatya krallığı ortadan kaldırılınca geriye yalnız Kapadokya'nın bütüne katılması kalıyordu ki bu da 10 yıl sonra gerçekleşti. Böylece Fırat'ın batısında kalan bütün küçük Asya büyük bir devletin tamamlayıcı parçası olarak yeni bir siyasal kimlik kazanıyordu. Birlik sürecinin tamamlanmasına böylesine yaklaşıldığı sırada Roma İmparatorluğu döneminde birleşip bütün oluşturmuş bu büyük toprakların tarihini tutarlı biçimde anlatmanın çok güç olmayacağı sanılır. Oysa gerçekte anlatının dayandığı büyük tarihi olaylar ve birbirinden ayrılan dönemler kesin olmadığından bu işi yerine getirmek sanıldığı kadar kolay değildir. Bütün olarak ülkenin toplumsal ve siyasal yapısında gelişme sürecine ilişkin tanınabilir izler arayacak olsak, Cumhuriyet döneminde zaten ileri aşamalara varmış bir gelişmenin, imparatorluk dönemindeki yavaş hareketinden başka bir şey bulamayız. Bu hareket Batı uygarlığının adım adım yayılması, bugüne değin doğulu kalmış nüfusun Avrupalılaştırılmasıdır. Üstelik bu hareketin kaynağının kentler olduğu anımsanmalıdır.